Ben Özge Bist. Podcast'imize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çok fazla arayı uzatmadan yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Yine çoklu bir bölüm olacak. İki olay hakkında konuşacağız. Sizler bu konsepti sevdiniz. Ben de benimsedim. 40 dakika boyunca çok fazla detay vererek sizin dikkatinizi dağıtmaktansa gerekli bütün bilgileri vererek iki farklı olay anlatmak herkesin daha da çok hoşuna gitti. Tabii ki de benim de. Olayımıza geçmeden önce de ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur, özellikle başından beri beni takip edenler. Mart ayında tam bir sene olacak podcast'e başlayalı. Hepinize destekleri için tekrardan sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sene içinde hiç düşünmediğim, hayal etmediğim rakamlara ulaştı bu platform ve bu beni çok mutlu ediyor. O yüzden sizlerle başka bir platform üzerinden de buluşmaya karar verdim. Çok severek yapıyorum ben bu çevir işlerini, olay araştırmasını, kayıt yapmasını, sizlerle iletişimde olmak hele zaten işin en güzel kısmı. Lise zamanlarında çok istediğim o gazetecilik mesleğine bu şekilde bir yerinden tutunduğumu düşünüyorum bütün bunları yaparken. Umarım ileride de daha başarılı olup emek verdiğim işi daha profesyonel bir hale getirmek en büyük amaçlarımdan bir tanesi. Ve Mart ayından itibaren burada yani Spotify'da ve diğer herkese açık olan podcast mecralarında ayın 15'i ve 30'unda olmak üzere tam iki kez sizlerle buluşmaya devam edeceğim. İkişer tane olay olacak. Diğer yandan da podcast'imiz için bir Patreon hesabı açtım. Eğer oradan sizlerin desteğiyle çeşitli seviyelerde ücretli üye olmak isterseniz, daha fazla olay dinlemek isteyenleriniz varsa 4 ayrı bonus bölümüyle karşınızda olacağım orada. Hesabımız şimdiden hazır ama dediğim gibi Mart ayında bölümleri oraya yüklemeye başlayacağım. Her pazartesi olacak büyük ihtimalle. 4 ayrı bölüm, 4 ayrı olay olacak orada. Birer tane olay hakkında konuşacağız her hafta. Burada da bölümlerimiz dediğim gibi devam ediyor. Sadece Şubat ayı için bugün ayın 16'sında ve 28'inde bölümlerimiz olacak. 3 farklı bölüm Mart ayından itibaren ikişer bölümle devam edeceğiz. Eğer daha fazla olay dinlemek isterseniz ve bana destek olmak isterseniz de Patreon'da olacağım. Bu ay içinde işleyişimize karar verdikten sonra da orası hakkında daha farklı detaylar sizlere ileteceğim. Şu an kaydı yaparken henüz bölüm başlığına karar vermesem de ki bu beni birazcık zorluyor açıkçası. Öncelerde sadece olayın içine dahil olan insanların isimlerini yazarak bölüm isimleri hakkında çok fazla düşünmüyordum. Ama şu anda iki farklı olay anlatınca bölüm ismi bulmakta zorlanıyorum açıkçası. Dediğim gibi siz bölümün başlığından belki de ne olduğunu hissettiniz ama bu olayda kayıp vakalarından konuşacağız sizlerle ama sonlarını söylemiyorum. Bulundular mı yoksa bulunmadılar mı? Orası sürpriz olsun. Hazırsanız bu bölüme başlayalım. Olay şu ki Lauren Spearer, Ocak 17, 1991'de doğan Amerikalı genç bir kadın. Oldukça enerjik, dışa dönük bir çocukluğu oluyor ailesinde ve arkadaşlarının arasında. 2009'daki lise mezuniyetine kadar olan dönemde yaz aylarında sürekli gittiği kamplar var. Yeni ortamlara girip arkadaş edindiği, sosyalleştiği zamanlar geçiriyor. Hatta erkek arkadaşı Jesse Wolf'la da bu kampta tanışıyor. Yine onun yakın arkadaşı olan Jay Rosenbaum ve yine üniversitede de çevrelerinde olacak birçok kişiyi zaten bu kamplardan daha önceki lise hayatından tanıyor Lauren. Bu grup arkadaşlık daha kamplardayken hep beraber aynı üniversiteye gitmeye karar veriyorlar ve Indiana Üniversitesi'ne başvuruyorlar. Herkes onu oldukça seviyor. Ne kadar yardımsever olduğunu görüyor. Hatta çevresinde bazı kişiler de onu okulda ve sosyal yaşamlarında hep daha popüler olduğu için kıskanıyorlar. Fakat onu tanıdıkça aslında bunun popüler olmaya çabalamakla alakası olmadığını, onun kişiliğinin bu olduğunu anlıyor insanlar. Her ne kadar çok hareketli bir genç olsa da aslında Lauren'ın bir sağlık sorunu var. O da kalbinde olan bir ritim bozukluğu. Uzun QT sendromu deniliyormuş. Buna kalp ritimlerinin arasında gelişen bir düzensizlik var ve çeşitli yan etkilerle de beraber bayılmalara ve maalesef hayat kaybına sebep olabiliyormuş. Bu da genellikle dediğim gibi bu yan etkilerde çok fazla egzersiz yapıp eğer çok fazla alkol kullanırsanız bu durum tetiklenebiliyormuş. Devam edersek eğer Haziran 3, 2011'de yani Lauren'ın üniversiteye girişinden 2 sene sonra Indiana Üniversitesi'nin kampüsünün olduğu küçük şirin bir kasaba var. Bloomington adı. Ve o kasaba tam üniversitelerin zapt ettiği güzel küçük sakin bir yer. Merkezi her yere yürüme mesafesinde erişebilen bir kasaba. Lauren o gün arkadaşlarıyla dışarı çıkmaya karar veriyor. Ama bu bizim bildiğimiz hadi 7'de buluşalım, bir akşam yemeği yiyelim kıvamında bir buluşma değil. 12.30 gece yarısında onunla birlikte David Ron isimli bir arkadaşı, başka bir arkadaşları olan Jay Rosenbaum'un apartmanına gidiyorlar ve orada Lauren, David ve Corey buluşuyor. Biliyorum şimdi çok fazla isim söyledim aynı anda diye düşünüyorsunuz. Çok fazla arkadaş dahil bu gruba. Olabildiğince sadeleştirmeye çalışacağım isimleri. Şimdiye kadar olan durumda özetle David'le buluşup Jay'in kaldığı apartmana gidiyorlar ve orada da başka bir arkadaş grubunun içinde bulunan Corey ile de buluşmuş oluyorlar. Bu evde buluşma durumunda evde biraz vakit geçirdikten sonra ilk oraya geldiği arkadaşı David tekrar evine dönmeye karar veriyor ve evde Lauren, Corey ve Jay birlikte kalıyorlar. Sadece Corey ve Lauren gece yarısı 1.45 civarında oldukça popüler olan bir spor barına gidiyorlar. Zaten bütün üniversite öğrencilerinin takıldığı bir yer burası. Fakat giriş için Lauren sahte kimlik kullanıyor. Çünkü Amerika'da barlara, alkollü yerlere giriş yaşı 21 ama Lauren o sırada 20 yaşında. Bu barda TV'lerde maçlar gösteriliyor. Herkes bir arada izliyor. Aynı zamanda da geniş kumlu bir arka bahçesi var. İzlemeyenler de orada müzikle eğleniyorlar. Bu arada Lauren'ın erkek arkadaşı Jess de onlarla birlikte değil o akşam. O kampüsten biraz daha uzak bir yerde yaşıyor ve o gece NBA maçlarının finalleri olduğu için de o evde kalıp izlemek istiyor. Ve bu da ev arkadaşı tarafından kanıtlanıyor daha sonra. İlerleyen saatlerde 2.27'de Lauren arkadaşı Corey ile birlikte bardan ayrılıyor. Ama gariplik şu ki Lauren ayakkabılarını ve telefonunu barda unutuyor. Söylenene göre oldukça sarhoş olmuş ya da içtiklerinin etkisi daha çok olsun diye yanında bulunan kişi ya da kişiler tarafından içtiklerine uyuşturucu bir madde atılmış olduğu söyleniyor. Zaten evden çıkarken de oldukça sarhoş olduğu biliniyor. Ama o zamanlarda her Amerikalı gencin eğlence anlayışında olan bir durum bu. İçmek, parti yapmak zaten oldukça normal birçok okul öğrencisi için. Bu şekilde vakitlerini geçiriyorlar. Ayakkabılarını ve telefonunu orada bırakarak kumlu olan o barın arka bahçesi tarafından Corey ve Lauren eve gitmek üzere ayrılıyorlar. Burada bahsettiğim bu arkadaş grubundaki kişiler yakın apartmanlarda yaşıyorlar. Corey'nin Lauren'ın apartmanına kadar eşlik ettiği ve apartmana beraber girdikleri biliniyor. Çünkü bazı kamera kayıtları var apartmanda, kameralar var. Fakat Lauren kendi dairesine girmek istemiyor ve direkt olarak 5. kata çıkıyorlar. Önce apartmanın girişinde, sonra da bu katta onlarla birlikte aynı apartmanda yaşayan başka kişilere denk geliyorlar. Ve söylenenlere göre bu apartmanda yaşayanlardan birisi Corey'nin Lauren'a iyi davranmadığını görüyor ve buna müdahale etmek isterken ikilinin arasında tartışma ve kavga çıkıyor. Belki de çok fazla yakın davranıyordu Lauren'in istemediği bir şekilde ama sarhoş olduğu için Lauren çok fazla karşı çıkamıyordu. Ya da onu fiziksel olarak incitmeye çalışarak sürüklemeye, yürütmeye çalışıyordu ve bu esnada da kaba davranıyordu. Bu konuda tam özel bir açıklama yok açıkçası, bilemiyorum tam olarak niçin kavga ettiklerini. Sonra bu çıkan kavgada Corey bu diğer çocuktan gerçekten sağlam bir yumruk yiyor ve o morluğu ve yarayı da yüzünde uzun süre taşımak zorunda kalıyor. Daha sonra ikili sürpriz bir şekilde asansöre tekrardan biniyorlar ve apartmandan ayrılıyorlar ve Corey'nin dairesine doğru yola çıkıyorlar. Yani aslında Lauren evine kadar gelmiş, apartmanına girmiş, kendi katına çıkmıyor, başka bir kata gidiyorlar. Belki de farkında değil nerede olduğunun. Ve daha sonra bu kavganın sonrasında da ikili tekrardan oradan beraber ayrılıyor. Corey'nin apartmanına giderken de ikili arka sokakları kullanıyorlar. Yani ana caddeden değil, evlerin arka bahçelerinin baktığı küçük, dar ve ışıksız sokakları kullanıyorlar. Ve Lauren bu yolda giderken hala ayağında ayakkabısı yok. Ve Corey'nin söylediğine göre de iki kez çok kötü bir şekilde, çok sarhoş olduğu ve düzgün yürüyemediği için düşüyor ve kendini yaralıyor. Kamera kayıtlarına bakıldığında ikilinin bu sokaktan yürüyerek çıktıkları görülüyor. Ve daha sonra bulunuyor ki Lauren'in apartman anahtarları ve çantası bu sokakta. Corey'nin evine geldiklerinde ikisi de oldukça sarhoş. Orada kalmak için geliyor ikili eve. Ama Lauren nerede olduğunu ya da ne halde olduğunu anlayabilir durumda değil. Corey'nin ev arkadaşı Mike ikisinin de halini görünce onlarla ilgilenmeye çalışıyor. Bu arada saat 3.30'a geliyor. Bu sırada Corey yerlere kusuyor, kendinden geçiyor. Mike etrafı toparlayıp onu yatağına yatırıyor ve salona giderek Laura'nı kontrol ediyor. Ama sanırım o ana kadar yaptıklarından o kadar çok bıkmış ve hani buna hazır değil ki Laura'nınla pek fazla ilgilenmek istemiyor. Onlarla bara gitmeyen arkadaşları Jay'i arayarak Laura'nı ona getirdiğini ve onunla onun ilgilenmesi gerektiğini söylüyor. Ve tekrardan Lauren o apartmandan dışarıya çıkıyor ve Jay'in evine götürülüyor. Şu noktaya kadar erkek arkadaş Jess hiçbir şekilde durumla bağlantılı değil, olan bitenden haberi yok. Zaten direkt olarak Lauren'la da iletişime geçemiyor çünkü biliyorsunuz telefonu kayıp. Ama diğer erkek arkadaşların hepsi Jess'i tanıyorlar. Ve hiçbiri arayıp da o gece kız arkadaşı Laura'nın çok kötü bir durumda olduğunu ya da onunla ilgilenmesi gerektiğinin haberini vermiyorlar. Jay'in apartmanına vardıktan sonra bir süre sonra Lauren onun telefonundan iki kişiyi arıyor. Bunlardan birisi ilk olarak buluşup oraya gittiği arkadaşı David. Diğeri de kimliği belirlenemeyen başka bir numara. İkisi de telefonu açmıyor. Belki de haber verip onu almaya gelmesini söyleyecekti, bilemiyoruz. Belki de telefonda erkek arkadaşının adını bulamayıp numarasını tuşlamaya çalıştı ve bu sırada yanlış birini aradı, bilemiyoruz. Bir süre geçtikten sonra Jay, Laura'nın o halde kendi evine gitmesi için kendi apartmanının çıkışına kadar eşlik ediyor. Sözde Lauren hala parti yapmaya devam etmek istemiş ve Jay'in evinde çok sakin kalmamış. Jay de artık ona eve gitmelisin, parti zamanı bitti diyerek onu yolcu etmiş. İlginç çünkü Lauren'ın ayağında ayakkabısı yok, telefonu yok, çantası yok ve en önemlisi de evinin anahtarı yok. Hatırlarsanız onları o dar arka sokakta düşürmüştü. Yani sen arkadaşını evine yolluyorsan en azından elinde bir çantası, telefonu, ayakkabısı olmayan birinin anahtarları var mı yok mu diye dikkat edersin. Çünkü üstünde sadece bir elbisesi var Lauren'ın. Ve saat çok geç. Sabaha karşı 4:30'da çok sarhoş olan arkadaşını dışarı çıkması için uğurluyoruz. Jay'in söylediğine göre Lauren sadece biraz ilerleyip sağa dönecek ve ikinci ya da üçüncü apartmanda onun evi. O tekrardan yukarıya çıkıp pencereden doğru yöne gidip gitmediğini kontrol ediyor. Balkonuna çıkıp bakıyor acaba doğru istikamette yürüyor mu diye. Gerçekten çok zahmet etmiş. Ve Lauren o köşeyi döndükten sonra gözden kayboluyor ve maalesef ortadan da kayboluyor ve bir daha ondan haber alınamıyor. O saatlerde 4:35 civarında bir kadın çığlığı duyduğunu söyleyen bir tanık var. Fakat maalesef detayları tam olarak anlatmadan önce bu söyleminden 2 gün sonra hayatını kaybediyor. Tam olarak ne ve nasıl bir ses duydu bunu hiçbir zaman öğrenemiyoruz. Yine oralardan o saatlerde geçen beyaz kasası olan ufak bir kamyonet tarzı bir araba görüntülere takılıyor. Ama maalesef onun da sürücüsünden hiçbir bağlantı çıkmıyor Laura'nın kaybına dair. Olayın içinde çok fazla kişi var, çok isim var. Farkındayım, birçok isim geçti. Ama hepsiyle birbirleri bağlantılı ve bu bilinmeyen çoklu denklemde kimin nerede yalan söylediği maalesef ki belli değil. Belki de Corey'nin ev arkadaşı Mike onu korumak için yalan söyledi. Belki de Lauren'e zaten bir şey olmuştu onlar eve geri döndüklerinde. Ve bu ikili dahil olduktan sonra olaya belki de Jay'i arayarak yardım istediler. Ve hep beraber bu planla ortaya çıktılar. Ve belki de hiçbir ilgisi yok Corey ve ev arkadaşı Mike'ın olaylarla. Jay'in evine bırakıldıktan sonra Lauren'in başına bir şeyler geldi. Ve aslında belki de hiç o evden çıkıp kendi evine gitmek için yola çıkmadı. Ya da gerçekten o evden çıktıktan sonra başına bir şey geldi Lauren'ın. Neden öylesi savunmasız bir durumda olan ve üstünde hiçbir şey taşımayan arkadaşını sabaha karşı 4:30'da yalnız evine göndermek istersin? Onu da sanırım kimse anlamayacak. Ertesi sabah Lauren'in erkek arkadaşı Jesse onu birçok kez arıyor, mesaj atıyor fakat cevap alamıyor. Ve sonunda barda çalışan ve onun telefonunu bulan barmen telefonunu açarak durumu anlatıyor. Yani telefonun orada unutulduğunu söylüyor. Jess, Lauren'in ev arkadaşını arıyor ve ondan evin anahtarını alıyor. Eve gidip onun yatağında sızmış olarak bulacağını düşünüyor ama Lauren evde de değil. Ailesine haber veriliyor, polis aranıyor, onu aramak için ekipler kuruluyor. Hatta aramalarda çalışmaların geldiği nokta FBI'ın olaya dahil olması. Aile de aynı zamanda bulunmasına yarayacak herhangi bir bilgi için $10,000 ödül koyuyorlar. Her yer aranıyor tabiri caizse, her taşın altına bakılıyor. Fakat Lauren'dan hiçbir şekilde bir haber, bir iz yok. ve erkek arkadaşı Jesse'nin ailesi çok garip bir şey yapıyorlar. Neredeyse 2 seneden beri beraber olan ailelerin birbirini tanıdıkları bu ilişkide sadece 2 gün arama çalışmalarına katıldıktan sonra oğulları Jesse alıp o kasabadan ayrılıyorlar. Yani 2 senelik kız arkadaşını 2 gün aradıktan sonra Jess olaydan kendini tamamıyla soyutluyor. Hatta ailesi bu ikilinin tanıştığı kampa Laura'nın uyuşturucu madde getirdiğini bile iddia ediyorlar. Daha lisedeyken öyle ki sen bunu biliyorsun ve oğlunun bu kızla görüşmesinde herhangi bir sıkıntı duymuyorsun. Ama ne hikmetse oğlunun dahilinin olabileceği bir durum yaşanınca Lauren çok kötü bir kız oluyor. Kurbanın suçlanması kabul edilir gibi değil hiçbir durumda. Bu bizim ülkemizde de oluyor. Herkes yaptıklarını yaşayış tarzıyla hayatını şekillendirebilir. Ama tabii ki de bunlar onların başına kötü bir şey geldiğinde onların haklarının aranmayacağı anlamına gelmiyor. Bir ölüm olduğunda, kayıp gerçekleştiğinde o kişinin kötülüğü ya da başına gelenlerin onun yüzünden olduğunu söylenmesi ve bunu asıl yapan suçluların, katillerin, tecavüzcülerin suçunu azaltacak bir faktör değil tüm bunlar. Gerçekten anlaşılması çok zor. Bu olayda adı geçen birçok kişinin ailesinin varlıklı insanlar olduğu söyleniyor. Zaten olaya dahil olan diğer kişilerin de polislere verdikleri ifadeler sanki ezberletilmiş bir metni okumak gibi. Hepsi bir noktada Laura'nın ne kadar çok uyuşturucu madde kullandığını, ne kadar çok içki içtiklerini ve bu şekilde belayı kendinin aradığını söylüyorlar. Ve sonrasında hiçbiri çok da fazla sorgulanmıyor. Çünkü hepsi kendilerine çok sağlam avukatlar tutuyorlar. Ve iletişimlerini de bu yolla gerektiği kadarıyla yapıyorlar. Yani benim arkadaşım kaybolmuş, nasıl yardım edebilirimden daha çok ne kadar çok insana ulaşabilirim, o gün kimler vardı, nereye gitmiş olabilirler, bunların hiçbiri yok. Herkes kendi köşesine çekilmiş durumda. Şu ana kadar tam 9 yıl geçti. Lauren'den hala bir haber yok. Hiçbir ipucu, hiçbir bilgi, nerede olduğuna dair herhangi bir haber yok. Şöyle bir söylenti var. O da aslında hepsi aynı apartmanda beraberlerdi. Lauren güçlü olan bir uyuşturucu madde kullandı ki zaten odasında da başka uyuşturucu madde buluyor polisler. Onu kullandıktan sonra Lauren'de olan bu kalp rahatsızlığı, en başında söylediğim bu kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş olduğu ve çok panikleyen bu arkadaş adı altında olan insanlar da onu yakınlardaki bir nehre attıklarını ve bedeninden kurtuldukları söyleniyor. Aile hala kızları hakkında gelecek en ufak bir bilgiyi bekliyorlar. Çok karışık bir olay oldu sanki. Biraz fazla isim geçti ve tam olarak ne olduğunu da bilmediğimiz için aslında güzel bir son olmadı ama bölüm çeşitliliği yapmak istediğim için sizlerle bazı kayıp vakaları da konuşmak istiyorum. O da bunlardan bir tanesiydi. İkinci olayımız biraz daha gizemli sanki, yani en azından bence. Başlıktan gördüğünüz gibi bu bölümümüzün ortak noktası kayıp vakaları olmaları. Ama tabii sonradan bulunuyorlar mı yoksa hala kayıp mı olarak kalıyorlar, o konuda ipucu vermeyeceğim. Olayı başından itibaren anlamak istemeyen arkadaşlarımız oluyor çünkü. Bu olayda aile içi bir gariplikten bahsedeceğiz. Olay şu ki Timothy anne ve babasıyla ailesinin tek çocuğu olarak yaşayan 6 yaşında erkek bir çocuk. Aura Illinois'de yaşıyor aile ve Mayıs 11, 2011'de babası onu sabah okuluna bırakıyor. Daha sonra da okul bitişinde geri almak için okula gidiyor. Fakat öğreniyor ki eşi sadece o okula giriş yaptıktan bir saat sonra oğlunu acil bir durum oldu diyerek gelip almış. Bu olay saat sabah 8.30 civarında oluyor. Hemen evine giden baba oğlunun hasta olduğunu düşünüyor. O yüzden annesi onu almaya geldi diye düşünüyor. Fakat eve vardığında ne anne Amy'yi ne de oğlu Timothy'yi evde bulamıyor. Direkt olarak baba eşi Amy'yi arıyor fakat ulaşamıyor. Daha sonra Amy'nin iş yerini arıyor fakat öğreniyor ki o gün Amy işe de gitmemiş. Ve bu noktada oldukça telaşlanıyor ve yanlış giden bir şeyler olduğunu anlıyor. Ailenin geri kalan üyelerini de telefonla arayıp hem eşi Amy'nin hem de oğlunun orada olup olmadıklarını öğrenmeye çalışıyor. Fakat kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. İkilinin arası son zamanlarda çok iyi değil ve birkaç kez telefonla Amy'ye ulaşma çabaları sonuç vermeyince belki de daha geçenlerde yaşadıkları kavgalardan dolayı Amy'nin biraz kafasını dinlemek isteyeceğini, o yüzden uzaklaşmış olabileceğini düşünüyor. Ve konuşmak istediğinde ya da hazır olduğunda sorun neyse çözmek için nasılsa dönecek diye düşünüyor ve o akşam için oğlu ve eşini aramayı kesiyor. Ertesi sabah olduğunda hala dönmediklerini gören ve hala da ikisinin aramalarında herhangi bir şekilde bir cevap alamadığı için bunun bir kırgınlık anında gidiş olmadığını anlıyor ve ikisi için de kayıp kişi ihbarında bulunuyor. Eşinin bu sefer gerçekten çok kızgın olduğunu ve her zamanki tartışmalarından bir adım öteye giderek oğlunu alıp kaçmış olabileceğini düşünse de bunun kalıcı bir şey olmadığını kendine ikna etmiş durumda. Amy 2 gün sonra annesini telefonla arıyor ve iyi olduğunu, Timothy'nin güvende olduğunu söylüyor. Bazı şeyleri çözmek adına uzaklaştığını ve bunun için de zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bunu yaptığımda eve tekrardan geri döneceğim diye de ekliyor. Amy'nin tam anlamıyla telefondaki konuşmasında nasıl bir ses tonu vardı ya da ruh hali nasıldı bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama ailesi onda her normal çiftin, evli çiftin kavga ettikleri zamanlarda birbirlerinin kalplerini kırmak yerine uzak durmanın daha iyi olduğunu düşündükleri bir noktaya vardıklarını düşünüyorlar. Bu yüzden gitmiş olduğunu düşünüyorlar. O yüzden çok da fazla üstünde durmuyorlar bu durum hakkında. Çünkü arayıp onlara haber verdi ve geri döneceğinden bahsetti. En azından hayatlarından endişe etmeleri için herhangi bir tedirginlik oluşmuyor ailenin üzerinde. Annesiyle konuştuktan sonra Amy, eşi Jim yerine onun erkek kardeşini arıyor ve Timothy'nin güvende olduğunu ve onun kendisine ait olduğunu söylüyor. Bu noktada eş Jim biraz daha şüpheye düşüyor çünkü bu söylem çocuğunun nereye ait olduğunu belirtmesinin daha da ileriye gidebileceğini ve onu bir daha göremeyeceğinin sinyallerini verdiğini düşünüyor Amy'nin. İkilinin ilişkisinden bahsedecek olursak biraz. İkili bir partide tanışıyorlar. Bir sene kadar uzaktan ilişki yürütüyorlar farklı eyaletteler o sırada. İkili tanıştığında Amy'de bir depresyon hali var. Çünkü ilk eşinden boşanma aşamasında ve bu durum onu psikolojik olarak biraz fazla yıpratmış. Daha önce yokmuş aslında bu tarz psikolojik problemleri Amy'nin ama bu boşanma aşaması bunu tetiklemiş gibi görünüyor. Ve Jim onu desteklemek adına bir uğraş içine girse de beraber olmanın, aynı ortamlarda çalışmanın ikiliye iyi geleceğini düşünse de bir süre sonra bunun böyle ilerlemediğini görüyorlar. Ve sürekli kavga etmeye, en ufak şeylerden Amy'nin çok sinirlenmesine ve anlamsızca uzayan kavgalara dönüşen bir ilişki içerisinde buluyorlar kendilerini. Yine de bu şekilde ilişkileri ilerlerken Timothy dünyaya geliyor ve Amy için birçok şey değişiyor. Tamamen oğlunu hayatının merkezine koyuyor ve onun için yaşamaya başlıyor. Kendini daha iyi, daha mutlu hissediyor ve bir bakıma içinde bulunduğu o depresif durumu aşmış gibi gözüküyor ve uzun sürede bu şekilde devam ediyor hayatları. Bu arada bu depresiflik hali Amy'de olan basit bir moral bozukluğu gibi bir şey değil. Medikal anlamda bir psikolojik bozukluktan bahsediyoruz. İkili arasındaki bu kötü ilişkinin her geçen gün daha da bozulduğu günlerden birinde Jim, Amy'nin eski eşiyle iletişime geçtiğini öğreniyor ve bu konuda Amy ile yüzleşiyor. Ve bu devam eden kavgada Jim onu Timothy'nin tam velayetini almakla tehdit ediyor. Aslında tam olarak bir tehdit değil bu. Eğer başka bir adamla birlikte olmak istiyorsa bunda özgür olduğunu, gidip ne isterse onu yaşayabileceğini ama Timothy'nin kendisine ait olacağını söylüyor. Ve oğlu Amy için çok önemli, onu hayata bağlayan tek şey olduğu için de onu kaybedecek olma düşüncesi onu çok yaralıyor. Çünkü eşinin eğer isterse onun bu mental rahatsızlığını kullanarak oğlunun velayetini gerçekten kaybedeceği düşüncesi ona çok ağır geliyor. Amy'nin zayıf noktasının bu olduğunu bildiği için Jim o yüzden onu korkutabileceğini biliyor bu şekilde. Ve bu tehdidin sonunda da Amy bu ilişkide kalmayı seçiyor ve tekrardan deniyorlar. Ama birçok şey eskisi gibi olmayacak. İyi anlamda herhangi bir gelişme kaydedemediklerinin ikisi de bir süre sonra farkına varacaklar. Hiçbir şeyin yolunda gitmediğini fark eden Amy zaten çok uzun bir süre geçmeden de bu kaçışı planlıyor ve ortadan kayboluyor oğluyla beraber. Tam 3 gün sonra Jim'in kapısı çalınıyor. İyi bir haber almayı bekleyen Jim hayatının şokunu yaşadığı bir haberle yüzleşmek zorunda kalıyor. Polisler Amy'yi Rockford adlı bir motelde intihar etmiş şekilde bulduklarını haber veriyorlar ve Timothy'nin annesiyle beraber olmadığını ve onu herhangi bir yerde bulamadıklarını söylüyorlar. Amy'nin intihar ettiği odada onun haricinde bir şişe su buluyorlar. Çocuklar için bir öksürük şurubu, bazı otellerin broşürleri var masanın üzerinde. Kapısı kilitli, arkadan sürgüsü çekilmiş ve arabası da park alanında. Ve kayboldukları güne geri dönersek eğer, anne oğlunu saat 8.30'da okuldan alıyor ve doğuya doğru yola çıkıyorlar. Bu yol Chicago'ya gidiyor. O yol üzerinde bir hayvanat bahçesinde duruyorlar. Orada biraz gezdikten sonra tekrar kuzeye doğru giderek yol üstünde bir otele giriş yapıyorlar. 11 Mayıs günü akşamüstü 3.50 civarında oluyor bunlar. Ertesi sabah çıkış yapıyorlar ve kuzeybatıya doğru gidiyorlar bu sefer. Kalahari Resort adında bir otele giriş yapıyorlar 3.40 civarında. Bu iki otel girişi de anne ve oğlun görüntüleri mevcut. Hiçbir garip bir şey yokmuş gibi halleri. Timothy gayet mutlu, elinde oyuncakları var. Amy ise oldukça sakin otele kayıt yaptırırken. 13 Mayıs'ta bu otelden çıkış yapıyorlar sabah 10 civarında ve bu sefer tam tersi istikamete güneye doğru gidiyorlar. Yaklaşık 3 saat yolculuktan sonra da saat 1 civarı başka bir yerleşim yerine varıyorlar. Küçük bir kasabaya. Neden bu kadar çok yön verdin, çok karıştı diyebilirsiniz ama bu yolculuğun haritasını Instagram'a koyacağım. Oradan eğer bakarsanız, takip ederseniz sayfamızı, orada görürsünüz. Gerçekten çok anlamsız bir şekilde bir yolculuk yapıyor. Çok karışık, amaçsız bir yolculuk. Oradan oraya savrulmuşlar ve ne yapmak istediği tam anlamıyla belli değil. Saat 1'de vardıkları bu kasabada Amy, o daha önce bahsettiğim 2 gün sonra olan annesine yapmış olduğu telefon aramasını gerçekleştiriyor. Biliniyor ki bu aramalar yapıldığında ailenin verdiği ifadelere göre Timothy'nin sesi arkadan geldiği için o sırada hala annesiyle beraber olduğu düşünülüyor. Yine garip bir yol izleyerek bu sefer akşam 8 civarında Amy bir markete giriş yapıyor. Yine güvenlik kameralarından bunlar belirleniyor. Bu esnada oğlu Timothy onunla birlikte değil. Amy de gayet sakin marketten süt ve kraker alıyor ve oradan ayrılıyor. Dikkat çeken herhangi bir davranışı yok. Yine videoları var bunlarla ilgili. Ben Instagram'a koyacağım, orada storylerde bakabilirsiniz. Ve tam 3 saat sonra 11 civarlarında o en son görüntüsünün olduğu markete 20 dakika uzaklıkta olan bir otele giriş yapıyor Amy. Yani marketten çıktıktan sonra 3 saat tam olarak ne yaptı? 20 dakikalık mesafede olan otele neden 3 saat sonra giriş yaptı? Bunu bilemiyoruz. Ve en önemlisi de o otele giriş yaptığında Timothy artık onunla birlikte değil. O da sadece Amy için ayırtılmış. Zaten bu otel odasında onun ölü olarak bulunduğu otel odası. Ve Amy arkasında bir not bırakmış. Bu notta çok üzgün olduğunu söylüyor. Yarattığı karmaşadan dolayı çok özür diliyor. Ve Timothy'nin onu seven insanlarla beraber güvende olduğunu yazıyor. Ayrıca posta yoluyla da daha sonraki günlerde annesine, eşine ve en yakın arkadaşına yazdığı mektuplar ulaşıyor. Hepsi hemen hemen aynı şeyleri anlatıyor. Çok üzgün olduğunu ama Timothy'nin güvenli bir yerde onu seven insanlarla birlikte olduğunu söylüyor. Yapacakları hiçbir şeyin Timothy'nin bulunmasına yetmeyeceğini anlatıyor. Ve herhangi bir şeyinde onu durdurmaya yetmeyeceği için ailesinin ve eşinin bu konuda üzgün olmamasını söylüyor. Yani sizin suçunuz yok demeye getiriyor. En son kamera kayıtlarındaki üzerindeki kıyafetler o öldüğünde üzerinde değil ve o kıyafetler hiçbir yerde bulunamıyor. Ve öğreniyorlar ki aslında Amy Şubat ve Mart aylarında bu kayboluşlarda izlediği yolun bütün yönlerini ve kalacak yerleri daha önceden ziyaret etmiş ve ailesine göre onun bu yolu gitmesine ve bu seyahati yapmasına herhangi bir sebep yok. O civarlarda tanıdıkları kimse yok. Oralarda olan bir işi yok, bir amacı yok. Ama durum gösteriyor ki Amy bu kaçışı uzun süre bunu tatbikat yaparak planlamış. Her ne kadar notlarında ve yazdığı mektuplarda Timothy'nin hala hayatta olduğunu söylese de onu çok sevdiğini bildiğimiz annesi Amy'nin yalan söyleyip söylemediğine %100 emin olamıyoruz. Bir ihtimal Amy'nin önce Timothy'yi öldürüp bir yere gömdüğü, güvende olduğuna kendini inandırıyor öldüğü için ve ardından da kendi yaşamına son vermiş olabilir diye düşünüyorlar. Çünkü burada akıl sağlığı çok da yerinde olmayan birinden bahsediyoruz. İntihar eğilimi olan, intihar düşünceleri olan insanların birçoğunun sevdikleri çocuklarının da onlarla birlikte olmasını istediklerini, bu yüzden önce cinayet sonra da kendilerini öldürme girişiminde bulunduğunu birçok olayda duyuyoruz, görüyoruz. Ama yine de bu durum onların birlikte olduğu ortamlarda gerçekleşiyor. Yani aile büyüğü çocuğu başka bir yerde, kendini başka bir yerde öldürmeyi seçmiyor. Bütün amaç birlikte olduklarının, yani birlikte güvende olduklarının vurgulanması oluyor bu tarz düşünceleri olan insanlarda. O yüzden uzmanlar Timothy'nin hala hayatta olabileceğine dair izlenimleri olduklarını söylüyorlar. Zaten Amy'nin ailesi de onun her ne kadar çok ağır bir, derin bir depresyonda olmasına rağmen oğluna asla zarar vermeyeceğini düşünüyorlar. Amy'nin intiharından bir gün önce oğluna kıyafet ve oyuncak aldığı öğreniliyor. Bunlar ne arabada ne de otel odasında bulunmuyor. Yine yanlarında götürdükleri çocuk kitapları ve diğer kıyafetleri de hiçbir şekilde bulunmuyor. Yani Timothy'ye ait herhangi bir iz yok. Yani onun o yolculukta annesiyle beraber olduğuna dair hiçbir izlenim yok. O çocuk öksürük şurubu haricinde. Tabii bütün bunlar da bu düşüncenin, yani Timothy'nin hala hayatta olduğu düşüncesini destekleyen nitelikte olduğuna karar veriliyor. Hatta arabadaki çocuk koltuğu bile yok. Ve polisler Amy'nin arabasına yapmış olduğu incelemelerde bazı şeyler buluyorlar. Özellikle arabanın tekerleklerinde. Onların aralarına girmiş her bir bitkiyi, kiri, çamuru inceliyorlar. Ve yerleşim yerinin çok olmadığı, yakınlarında bir nehrin bulunduğu bir toprak yapısıyla karşılaşıyorlar. Buldukları çimenlerin herhangi bir makineyle kesilmiş olmadığı anlaşılıyor. Ki bütün bunların eşliğinde de Amy'nin Timothy'yi bu tarz bir alana getirip birine gizlice teslim ettiği düşüncesine varmalarına sebep oluyor. O alanlarda gidilmesi mümkün olan bütün kasabalarda büyük bir aramaya girişiliyor. Televizyonlarda baba Jim yayınlara çıkıyor ve oğlunu alan, gören birinin ortaya çıkmasını sağlamaya çalışıyor. Hatta ceset bile aranıyor o bölgelerde ama hiçbir şey bulunamıyor. Amy'nin intihar ettiği otelden bir saat uzaklıkta bir yerde telefonu bulunuyor. Daha sonralarında bu arabada bulunmayan çocuk koltuğunun anneanneye verildiği tespit ediliyor. Bu yüzden o da şüphelik durumuna geliyor ama bu kaçıştan önce olduğu ve koltuğun geri verilmesinin unutulduğu belirleniyor. Bu sayede de şüpheli olmaktan kurtuluyor anneanne. Daha sonra olayın içine FBI da dahil oluyor. Timothy'yi FBI de arıyor. Fakat her bir arama sonuçsuz kalıyor. Aklınıza gelebilecek her yol deneniyor ve Amy ile iletişime geçen herhangi yabancı bir kimse de belirlenemiyor. Yani telefonundan yapmış olduğu, Timothy'yi teslim etmek için anlaşmış olduğu kişilere dair herhangi bir iz bulunamıyor. Oldukça iyi ve detaylı bir planlanmış yolculuk olduğuna karar veriyor polisler. Elimizde kalan iki seçenek var. Ya oğlunu öldürdü ya da çok güvendiği birine verdi. Şöyle ki geçen sene Mart-Nisan aylarında ortaya biri çıkıyor ve kendisinin Timothy olduğunu iddia ediyor. Kaçırıldığını söylüyor ve bazı kişilerin eşkalini veriyor. Baba tabii ki çok mutlu oluyor. DNA testleri yapılıyor ikilinin arasında. Fakat sonrasında bu kişinin 23 yaşında bipolar hastası olan bir kişi olduğu ve Timothy olmadığı ortaya çıkıyor. Olay olduğu zaman uzun süre medyanın ilgisi bu olay üzerinde olduğu için bu bulunmuş olabileceği gelişmesi de çok fazla ses getiriyor. Aynı zamanda sonrasında ortaya çıkan sonuçta insanların bu şekilde yalanlar söyleyerek acısı olan aileleri daha da çok üzüyor olma düşüncesi gerçekten akıl alır gibi değil. Ama işte akıl sağlığımızın bedensel sağlığımız kadar her şeyimizi etkilediğini gösteren bir sonuç oluyor bu. Sonrasında bu kişinin eski bir suçlu olduğu da ortaya çıkıyor. Abisinin adının bilgilerini vererek bazı suçlara karışmış. Kendisine abisiymiş gibi çevresine tanıtmış ve daha bir sürü bir şey. Timothy eğer hayattaysa ortaya çıkmamasıyla alakalı birkaç tane teori var. Bunlardan birincisi 6 yaşından önceki hayatını unutmuş olabilme ihtimali. İkincisi de eğer hatırlıyorsa ailesiyle ilgili beyninin yıkandığı düşüncesi. Yani onun verildiği kişiler ailesinin çok kötü olduğunu söyleyerek ve onun tehlikede olduğuna inandırılarak ortaya çıkmasını engellemeleri ya da bu verilen aile Amy'nin anlattıkları yüzünden Timothy'nin eğer ortaya çıkarsa hayatının tehlikede olabileceğini anlatmış olması. Hala onunla ilgili gelecek yeni bir ipucu, yeni bir bilgi bekleniyor. Kim bilir belki de ileride bizzat kendisi ortaya çıkacak. Bunu bilemiyoruz. İki olayda da çok fazla hareket ve birçok insan için içine dahil olduğu için belki şu an anlattığımda size çok mantıklı gelmemiş olabilir. Olaylarla ilgili videoları ben yine Instagram'a koyacağım. Eminim orada gördüğünüzde daha çok kafanızda canlanacak, daha çok anlamlı gelecek. Olayların sonu belli olmadığı için şu an birçoğunuzun mutlu olmadığını hissedebiliyorum. Havada kaldığı gibi düşünüyorsunuz. Instagram'da bırakacağım postun altına her iki olay içinde sizler kendi teorilerinizi yazabilirsiniz. Sizce Lauren'ın olduğu, sizce Timothy'nin olduğu, annesi Timothy'yi birine mi bıraktı yoksa onu öldürdü mü, bir yere mi gömdü? Ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir başka bir ayrıntı ya da teori varsa onları bırakacağım postun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu sefer planlı bir şekilde veda ediyorum size. Ayın 16'sında yeni bölümde tekrardan görüşeceğiz. Onun şimdiden sözünü verebilirim ki bu bölümden daha da heyecanlı olacak. Birçoğunuzun beklentisini bu bölümde ulaşamadığı o sonuca orada ulaşmış olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.